الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytenin selam ve salavatıyla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Murdat 1403 Hicri Kameri 3 Safer 1446 ve miladi 8 Ağustos 2024 Perşembe. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından Giresun Üniversitesi hocası Doktor Abbas Karaşili, Haniye suikastının ardından yaşanan gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Haçlı Savaşlar, podcast'ı, kalıcı tır ve dünyada yaşanan su krizi endişeler ve umutlar isimli programları dinleyebilirsiniz.
Thank you.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İran ile Belarus üst düzey komutanları görüştü. Kenani, Siyonist rejim kendi suçları ve cinayetleri için hiçbir sınır tanımıyor. Tümgeneral Bakri Yahya Sinvar, şehit Heniyen'in nurlu yoluna devam edecek. İran Birleşmiş Milletler Temsilciliği önceliğimiz İsrail'in saldırılarının tekrarını önlemek ve Gazze'ye taşkın sağlamak. Siyonist İsrail yetkililerinden İran ve Hizbullah itirafı geldi. Siyonist rejim 690 Filistinli çocuğu tutukladı. Şimdi haberler. İran Ordu Genel Komutanı ile Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı arasında gerçekleşen görüşmede uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Andriy Yalonovic Lakanovic ile görüştü. Tümgeneral Musevi bu görüşmede İran ve Belarus'un Amerika ve Batı'nın acımasız yaptırımları altında ortak tehdit ve açıklamalara sahip bağımsız iki ülke olduğunu söyledi. Tümgeneral Musevi Belarus'un Şehit İsmail Haniye suikastına ilişkin cesur ve bağımsız duruşunu takdir etti. Belarus özel bir stratejik konuma sahip olduğu için NATO'nun gelişmesine karşı güçlü bir baraj oluşturmaktadır. Biz ve bölge ülkeleri de NATO'nun genişlemesine karşıyız ifadesini kullandı. İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana İran'a yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlarına değinen Tümgeneral Musevi şöyle devam etti. Biz bu tehdidi en iyi şekilde değerlendirmeye ve ülkemizin savunmasını dış güçlere bağımlı kılmamaya çalıştık. Elbette Belarus Cumhuriyeti'nde de benzer koşulların mevcut olduğundan eminiz. Belarus halkı, hükümeti ve ordusu da yaptırımlar altında ama onların da mevcut durumdan çıkmak, NATO'nun etkisiyle ve Amerika'nın tek taraflılığı ile baş etmek için kendi inisiyatifleri ve yöntemleri olduğunu biliyoruz. Tümgeneral Musevi iki ülkenin siyasi ve askeri yetkilerinin iradesi işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi yönündedir ve bunun açık bir örneği de ikili ilişkilerin ve ortak komisyonların temeli haline gelen Belarus Cumhurbaşkanı Sayın Lukashenko'nun İran ziyareti ve Şehit Reisi ile görüşmesidir değerlendirmesinde bulundu. Belarus Hava Kuvvetleri ve Savunma Komutanı da bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ne zengin bir tarihe sahip, güzel bir ülke ve çok misafirperver bir halk olarak değerlendirdi. Tümgeneral Andriy Yalonovic Lukanovic bu görüşmede ayrıca askeri ilişkilerimizi genişleterek İran İslam Cumhuriyeti'nin değerli deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Biz Amerika'nın tek taraflarına ve NATO'nun genişlemesine karşıyız dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, işgal rejimi İsrail'in kendi iğrenç suçları ve girişimleri için hiçbir sınır tanımadığını işaretle, dünyayı işgal rejiminin işlediği suçlarını durdurmaya davet etti. Kenani bugün Siyonist rejimin Maliye Bakanı'nın bu rejimin Gazze'deki suçları ile ilgili sözlerine yeniden yayınlayarak, Cani Siyonist kadrosunun bu üyesinin sadece bir nevi itiraf ve ilam olduğunu, dünyanın da geçen 10 ayda Siyonist rejimin pratik şekilde çocuklar, kadınlar sivil insanların Gazze'de bombalamalar, kıtlık ve açlıkla, soykırım ve toplu katliama maruz kaldığına bizzat tanıklık ettiğini vurguladı. Avrupa Birliği 2 milyon Gazze'linin açlıktan ölmesinin haklı olabileceğine ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i şiddetle kınadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistin'de açlıktan ölen sivillerle ilgili sözlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Avrupa Birliği'nin söz konusu açıklamaları şiddetle kınadığının belirtildiği açıklamada sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının savaş suçu olduğunun da altı çizildi. Açıklamada Bakan Smotrich'in esirler serbest bırakılan dek İsrail'in 2 milyon sivili açlıktan öldürmesine izin vermenin haklı ve ahlaki olabileceğini söylemesi alçaklığın da ötesindedir. Uluslararası hukuku ve insanların temel ilkelerini de küçümsediğini bir kez daha ortaya koymaktadır ifadeleri kullanıldı. İsrail hükümetinden Seyyid Taymen gözaltı merkezinde raporlanan işkenceler hakkında da şeffaflık sağlanmasının talep edildiği açıklamada ayrıca ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Uluslararası Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarını uygulama olduğunu da belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı Yahya Sinvar'ın Hamas'ın siyasi büro başkanı olarak seçilmesini tebrik etti. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı Yahya Sinvar'ın Hamas'ın siyasi büro başkanı olarak seçilmesini tebrik ederek Sinvar'ın şehit heniyenin nurlu yoluna devam edeceğine vurguladı. Tümgeneral Bakır'ı mesajında ayrıca Yahya İbrahim Sinvar'ı cesur ve yorulmak bilmeyen bir mücahit ve kardeşi olarak nitelerken mücahit kardeşi İsmail Haniye'nin zalim ve terörist Siyonist rejim tarafından şehit edildikten sonra Sinvar'ın Hamas'ın siyasi liderliğine liyakatle seçilmesinin İslam ümmetine yeniden ümitlendirip mutlu ettiğini belirterek kendisi ve Gazze başı olmak üzere Filistin'in sabırlı, güçlü ve onurlu milleti için başarılar diledi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliği, İran'ın önceliklerinin Gazze'de ateşkes sağlanması ve işgalcilerin bu topraklardan çıkarılması ile İsrail rejiminin İsmail Haniye suikastı nedeniyle cezalandırılması, bu rejimin saldırılarının tekrarının önlenmesi olduğunu bildirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilciliği, İran'ın önceliklerinin Gazze'de ateşkes sağlanması ve işgalcilerin bu topraklardan çıkarılması ile İsrail'in İsmail Haniye suikastı nedeniyle cezalandırılması ve bu rejimin saldırılarının tekrarının önlenmesi olduğunu açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği çarşamba günü yerel saatle düzenlenen bir basın toplantısında Hamas'ın ateşkese ulaşılması durumunda İran'ın İsrail'e karşı misilimeden vazgeçeceğine dair açıklamalarına yanıt olarak biz aynı anda iki önceliği takip ettik. İlk olarak Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve işgalcilerin bu topraklardan çıkarılması. İkinci olarak Şehit Haniye'nin suikastı nedeniyle saldırganın cezalandırılması, İsrail'in terörist saldırılarının tekrarlanmasının önlenmesi ve İsraillilerin böyle bir yola girmekten pişman edilmesi dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, İsrail'in İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik terörist saldırısının ardından ve Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta bu terörist rejim ve destekçilerinin bu eylemlerden sorumlu olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanma konusunda kesin ve hızlı bir yanıt verme konusunda tereddüt etmeyeceği ifade edildi. Katil İsrail rejiminin askerlerinden emekli tümgeneral Isaac Brick, Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde yayınlanan bir yazıda, İsrail'in bölgesel bir savaşta tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olduğunu itiraf ederek çarpıcı ifadeler kullandı. Milli Gazete'de yer alan habere göre, Siyonist İsrail'e ait Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde İsrail tamamen Amerika'ya bağımlı olduğu bölgesel bir savaşa doğru hızla ilerliyor. Başlıklı bir yazı kaleme alan İsrail'e emekli tümgeneral Isaac Brick'ten itiraf gibi açıklamalar geldi. Brick, İsrail'in önleyici bir saldırıya girişmesi durumunda yerleşim yerleri, enerji santralleri, gaz istasyonları, endüstriyel altyapı ve askeri üslerin günlük binlerce roket ve drone saldırısına maruz kalabileceğini belirtti. Ayrıca İsrail ordusunun bölgesel bir savaşa tek başına karşılık verecek, ulusal altyapısını savunacak veya İran, Hizbullah ve vekilleri yenmeye yetecek gücü olmadığını söyledi. İran ve Hizbullah'a karşı yapılacak herhangi bir önleyici saldırının açıkça bölgesel bir savaşa neden olacağını dile getiren Brick, ancak karşı taraftan beklenen yanıtın hafif olması durumunda bölgesel bir çatışmaya girme olasılığının kesin olmadığını itiraf etti. Filistinli esirler ve özgürlüğüne kavuşanlar, İşleri Kurumu, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik askeri saldırının başlangıcından bu yana 690 Filistinli çocuğu tutukladığını açıkladı. Filistin'in Sama Haber Ajansı'na göre, Filistinli esirler ve özgürlüğüne kavuşanlar İşleri Kurumu, Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana 690 Filistinli çocuğu tutukladığını bildirdi. Bu Filistinli kurum, İsrail rejiminin Filistinli Çocuklar Örgütü ve toplu bir şekilde tutukladığını ve bu politikayı onlara karşı bir ceza olarak kullandığını belirtti. Filistin Esirler ve Özgürlüğüne Kavuşanlar İşleri Kurumu, Siyonist rejimin şu anda 250 Filistinli çocuğu hapishanelerinde tuttuğunu vurguladı. Daha önce Filistinli kaynaklar, Gazze'ye karşı başlatılan savaşın başlangıcından bu yana toplam tutuklu sayısının 9.890 olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, Birleşmiş Milletler İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yapılan hak ihlallerinin araştırılmasını talep etti. Birleşmiş Milletler İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve aşağılayıcı muameleye dair raporlarla ilgili kapsamlı bir soruşturma ve hesap verebilirlik talebinde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Sözcüsü Ferhan Hak, Çarşamba günü yerel saatle düzenlenen bir basın toplantısında İsrail İnsan Hakları Grubu BT Selim'in İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerini detaylandıran son raporu hakkında bir soruya yanıt olarak insan hakları normlarının bu kadar ciddi şekilde ihlal edildiği tüm iddialar tam olarak incelenmeli ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır dedi. Hak, insan hakları normlarının bu kadar ciddi şekilde ihlal edildiği her durumda bunun araştırılması gerektiğine inanıyoruz. İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgilenen insan hakları meslektaşlarımız bu iddiaların tümünü takip etmeye devam edecekler diye ekledi. Siyonist rejim basını işgal altındaki giriş dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının 20'ye ulaştığını duyurdu. İşgal altındaki topraklarda yayın yapan Kanal 12'nin haberinde Orta Doğu'da artan güvenlik gerilimleri nedeniyle İsrail'e gidiş dönüş uçuşlarını askıya alan yabancı hava yolu şirketi sayısının arttı. Daha önce uçuşları durduran şirketlerin aldıkları kararın süresini uzattı belirtildi. Haberde İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair Ryanair'in 8 Ağustos'a İspanya merkezli Air Europe ve Bulgaristan merkezli Bulgariair'in 9 Ağustos'a İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA ile Hırvatistan merkezli Croatia hava yollarının 10 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuşlarını askıya aldı, aktarıldı. Letonya merkezli Air Baltic, Hindistan merkezli Air India ve İspanya merkezli Iberia Express'in 11 Ağustos'a kadar Polonya Ulusal Hava Yolu Şirketi, Lotonda 12 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını durdurdu, belirtildi. Romanya merkezli hava yolu şirketi Tarom, Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İsviçre Uluslararası Hava Yolları Swiss, Avusturya Ulusal Hava Yolu firması Avusturya Hava Yolları, Brüksel Hava Yolları ve Almanya merkezli hava yolu şirketi Eurowings'in de 13 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya aldı, aktarıldı. Yunanistan merkezli Aegean hava yollarının 14 Ağustos'a, Amerikan merkezli Delta hava yollarının 31 Ağustos'a, İngiltere merkezli EasyJet'in 29 Mart 2025'e kadar İsrail'e gidiş dönüş uçuş gerçekleştirmeyeceği ifade edildi. Amerikan merkezli United Hava Yolları ile İspanyol merkezli Vueling Hava Yolları'nın da bir sonraki duyuruya kadar İsrail uçuşlarını askıya aldığı bilgisine yer verildi. Sinin İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Hizbullah hareketinin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve 31 Temmuz'da da Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması bölgede çatışmanın genişleyeceği yorumlarına neden oluyor. İsrail Haniye suikastını üstlenmese de İran ve Hamas saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor. Haber kaynakları bugün Hizbullah İHA'larının işgal altındaki Kuzey Filistin semalarında uçtuğunu ve Siyonist rejim ordusu mevzilerine yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Siyonist rejim kaynakları Hizbullah'ın intihar İHA'larının Batı Celil'e bölgesi üzerinde uçtuğunu ve direniş güçlerinin Siyonist mevzilere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Bazı Siyonist kaynaklar Hayfa, Naharya ve Şelomi yerleşim birimlerinde patlama ve siren seslerinin duyulduğunu rapor etti. Bu kaynaklar intihar ihallerinden Naharya şehrinde bir araca ve Siyonist rejim ordusuna ait bir askeri üsse isabet ettiğini ve birkaç Siyonistin yaralandığını bildirdi. Bu İHA saldırısının ardından askeri üste yangın çıktı ve yoğun dumanın yükseldiği gözlemlendi. Siyonist rejim kaynaklarına göre Batı Celile bölgesinde en az 5 Siyonist bu saldırılar sonucu ağır yaralanmış ve birinin durumu kritik. Eş zamanlı olarak Hizbullah intihar ihalleri ile Akka şehrinin kuzeyinde bulunan Şıraga askeri merkezindeki Golani Tugay komutanı ve Egoz 621 birimi karargahını hedef aldığını açıkladı. İslami Direniş Hareketi Hamas, Türkiye Cumhuriyeti'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılma kararını memnuniyetle karşıladı. Hamas'ın bugün yaptığı ve Filistin İnformasyon Merkezi'ne de ulaşan açıklamada bu adım Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkının ulusal davamızın haklılığına ve 10 ayı aşkın bir süredir devam eden vahşi bir soykırım savaşına maruz kalan Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyididir, denildi. Hareket başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine Uluslararası Adalet Divanı nezdinde aşılan davaya katılarak derhal bir adım atmaya ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Nazi işgalini sona erdirmek ve bölgenin güvenlik ve barışına yönelik tehdidini sona erdirmek için birleşik ve bir cephe oluşturmak üzere çalışmaya çağırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Siyonist sömürge projesinin kökünün kazınma zaruretinin sebebi etrafında. Tarihe göre sömürgeciler sömürgeye maruz kalanlar veya dış baskıların zorlaması olmadan sömürge yönetiminden nadiren vazgeçerler. Bu nedenle sömürgeleştirilene kadar karşı giderek artan ve sürekli hale gelen şiddet önleminin tek doğru yolu iç ve dıştan sert baskı kullanmaktır. Sömürgecilikten kurtulmanın tarihi her zaman şiddetle ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte küçük adaların sömürge imparatorlukları tarafından boşaltıldı, nadir durumlarda sömürgecilikten kurtulma şiddet içermeyen ve rızaya dayalı bir şekilde yapılmamıştır. Hamas'ı İsrail rejimine ve dünyada onlara karşı var olan farklı tutumları tartışabilmek için Siyonizmin sömürgeci duasını anlamlı ve Filistin direnişinin sömürgecilik karşıtı bir mücadele olarak kabul etmeliyiz. Pars Today dergisinin bu yazısında bu konunun bazı yönleri ele alındı. Siyonizmin doğuşundan bu yana Amerika ve diğer batılı hükümetlerin görmezden geldiği soykırım meselesi incelendiğinde Filistin'deki şiddetin kökeninin Siyonizmin 19. yüzyılın sonlarında gelişmesine ve göçmenlerin sömürge projesine dönüşmesine kadar uzandığı görülüyor. Zira Siyonizm diğer göçmen sömürge projeleri gibi yerli nüfusu ortadan kaldırmaya çalıştı. Şiddet yolu ile yok etmeye sağlanamadığında sömürgecinin çözümü kat be kat şiddet kullanmaktır ve bir göçmen sömürge projesinin yerli halklara yönelik şiddetine son verebileceği tek senaryo ise projenin sona ermesi veya çökmesidir. Modern Filistin'deki şiddetin 1882'den 2000'e kadar olan tarihi dikkat çekicidir. İlk Siyonist göçmen grubunun 1882'de Filistin'e gelişi tek başına ilk şiddet eylemi değildi. Göçmenlerin şiddeti bilişsel olarak yapılıyordu. Şöyle ki Filistinlilerin göçmenler tarafından şiddet yolu ile uzaklaştırılması, onların Filistin'e girmeden önceki hayallerinde ve hayallerinde yer alıyordu. İnsansız topraklar efsanesi. Siyonizm bu fikri gerçeğe dönüşmek için İngilizlerin 1918'de Filistin'i işgal etmesini bekledi. Birkaç yıl sonra 1920'lerin ortasında İngiliz hükümetinin yardımıyla 11 köy etnik temizliğe tabi tutuldu. Bu Filistinlileri de mülkiyetsiz yapmaya yönelik ilk sistematik şiddet eylemiydi. Şiddetin bir diğer biçimi de Filistinlileri iş gücü piyasasından çıkarmayı amaçlayan Yahudi işi stratejisiydi. Bu strateji ve etnik temizlik Filistinlilerin iş ve uygun barınma imkanı bulamamalarına rağmen başka yerlere zorunlu göç etmelerine yol açtı. 1929'da bu şiddet eylemleri Harim-i Şerif'in yerine üçüncü bir tapınak inşa etme söylentileriyle birleşince Filistinliler ilk kez şiddetle karşılık verdi. Bu koordineli bir tepki değildi. Siyonist sömürgecilerin Filistin'deki acı sonuçlarına karşı kendiliğinden ve umutsuz bir tepkiydi. 7 yıl sonra İngiltere daha fazla göçmene izin verdiğinde ve yeni bir Siyonist hükümetin kendi ordusuyla kurulmasını desteklediğinde Filistinliler daha organizeli bir kampanya başlattı. Bu 1936-1939 yılları arasında yani 3 yıl süren ve Arap kıyamı olarak da bilinen ilk intifadaydı. Bu dönemde Filistinli elitler nihayet Siyonizmin Filistin ve halkının varlığına yönelik bir tehdit olduğunu kabul etti. Ayaklanmanın bastırmasında İngiliz ordusu ile işbirliği yapan Siyonist partizanların ana grubuna savunma anlamına gelen Hagana adı verildi. Bu mesele Siyonistlerin Filistinlilere saldırıların tarif etmekte de devam etti. Yani herhangi bir saldırı meşru müdafaa olarak tanıtıldı. Bu İsrail ordusunun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ismini de yansıyan bir kavramdı. İngiliz nüfusu döneminden günümüze kadar bu askeri güç Filistinlilerin toprakları ve pazarların ele geçirmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu ordu sömürgeciliğe karşı Filistinli hareketin saldırılarına karşı savunma gücü olarak konuşlandırılmıştı. Bu nedenle 19. ve 20. yüzyıllardaki diğer sömürgecilerden farklı değildi. Aradaki fark sömürgecilerin sona erdiği modern tarihteki çoğu durumda sömürgecilerin eylemlerinden meşru müdafaa değil, saldırganlık eylemleri olarak görülmesidir. Siyonizmin büyük başarısı saldırganlığı meşru müdafaa ve Filistinlilerin silahlı mücadelesini terörizm olarak konumlandırmasıdır. İngiliz hükümeti en azından 1948'e kadar her iki şiddet eylemini terörizm olarak görüyordu. Ancak Filistinlilere yönelik en kötü şiddetin 1948'de gerçekleşmesine tam da Filistin etnik temizliğin ilk aşamasına tanık olduğu sırada devam etti. Britanya'nın hala kanun ve düzenden sorumlu olduğu Aralık 1947 ile Mayıs 1948 arasında Siyonist güçler Filistin'in ana şehirlerine çevre köylerine yok etti. Bu terörden daha fazlasıydı ve temelde insanla karşı bir suçtu. Mayıs-Aralık 1948 tarihleri arasında etnik temizliğin ikinci aşaması tamamlandıktan sonra Filistin'in yüzyıllar gördü. En şiddetli yöntemlerle Filistin nüfusunun yarısı zorla sürgüne gönderildi. Köylerinin yarısı haritadan silindi. Şehirlerinin çoğu yok edildi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz İngiltere'deki Müslüman karşıtı ırkçılığın bazı akımlar tarafından yönlendirilmesi başlığı altında. İngiltere'deki ırkçı akımlar İslamofobi ve yabancı düşmanlığından yola çıkarak toplumsal hoşnutsuzluğu istismar etmeye, bölücülüğü ve şiddeti teşvik etmeye çalışıyor. Bu arada İsrail ve Siyonist grupların desteği de bu huzursuzluğun körüklenmesinde önemli rol oynadı. İngiltere'de son dönemde yaşanan isyanların ardından aşırı sağ gruplar göçmenlere ve Müslümanlara saldırdı. Parsu'ya göre bu huzursuzluklar İngiltere'nin Shotport kentinde 3 genç kıza düzenlenen ölümcül bıçaklı saldırının ardından yoğunlaştı. Saldırı sosyal medyada yanlışlıkla Müslüman göçmen olarak tanımlanan 17 yaşındaki bir şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Halbuki aslında Ruandalı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Bu olayda isyanlar ve mülteci ütellerinden saldırılar aşırı sağ provokatörler tarafından yapıldı. Bu provokatörlerden biri olan İngiliz Hava Birliği'nin kurucusu Tommy Robinson sosyal medyadaki provokatif videolar ile gerilimi artırdı. Robinson İngiliz yargı kararlarından kaçmak için halihazırda Kıbrıs'ta faaliyet gösteriyor. Bu aşırı akıntılar Robinson'la sınırlı değildir. Andrew Tate ve Nigel Farage gibi utanılmış şahsiyetler ve bu karşılıkları da kışkırtmakla suçlanıyor. Reform UK göç karşıtı hareketin lideri ve parlamento üyesi Nigel Farage, bölücü ifadelerle göçmenleri ve Müslümanları hedef aldı. Son zamanlarda Müslümanların İngiliz değerleriyle bağdaşmadığını iddia eden Farek, konuşmasında sokak isyanlarını halkın korku ve hoşnutsuzluğuna bir tepki olarak gerçekleştirmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla Hamas hareketinin İsrail rejimine karşı direnişini ve Siyonist İsrail rejiminin bölgemizdeki sürdürdüğü cinayetlerine ilişkin ve bunlara paralel olarak artan gerilim etrafında sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bilindiği üzere özellikle Şehit Haniye'nin suikast olayı ardından bölgede ve dünyada Siyonist İsrail rejimine karşı tepkiler kamuoyu anlamında artmıştır ve Siyonist İsrail rejiminin şimdi içinde bulunduğu durum aslında hem bu rejimin kabin içerisindeki yetkililer tarafından eleştiriliyor hem de dışarıda kamuoyu baskısı bu rejimi savaşı bölgenin daha geniş bir boyutuna yaymaya çalıştığı yönünde haberleri gündeme taşımakta. Biz yine bugün sohbetimizde bu konu etrafında özellikle küresel anlamda Amerika ve Avrupa ülkelerin bu konuya ilişkin tepkilerini ve tutumlarını konuşmaya çalışacağız ve ardından yine de Hamas'ın yeni lideriyle ilgili de bir sorumuz olacak uzman konuğumuza. Sayın Abbas Karaağaçlı ile sohbetimizi kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Hocam şimdi Haniye suikastı ile ilgili de sorum olacak size efendim. Bu aslında suikast gerçekleştikten sonra İran'ın daveti üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil bir toplantı düzenlendi bildiğiniz gibi. Burada gelişmekte olan ülkeler dışında İsrail'in bu aslında tutumu ve terör eylemi kınanmadığı Avrupa ülkeler tarafından ise Amerika tarafından hatta İsrail kendisini savunmaya hakkı var şeklinde bir tür destekleyici açıklamalar da geldi. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mahiyetine bakaraktan siz bu toplantıda çıkan sonucu nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii ki herkesin safı belli. Yani İsrail devleti nihayetinde şunu söylemek gerekiyor. Hamas'ın lideri İsmail Haniye bir kere orada o İsrail'in de barış görüşmelerini sürdürdüğü bir devlet başkanı veya bir temsilcidir. İkincisi seçimle gelmiş İsmail Haniye orada bir dönem başbakanlık da yapmıştır Gazze'de. Hatta Mahmut Abbas'la beraber bu işi yürütmüşlerdir. Yani Siyonist rejim hakikaten normalde bir terör eylemine gerçekleştirmiştir. Bunu İslam ülkelerinden birisi ya da İslam demeyeyim de Deniz Tepesi'nden birisi yapsaydı yasal bir cumhurbaşkanı bunu 10 tane karar çıkardı. Belki yaptırımlar koyardı Birleşmiş Milletler. Ama bu mümkün değil. Çünkü maalesef Amerikan emperyalizmi, eski sömürgeci İngiltere, hatta Fransa hepsi İsrail'in arkasında sef almışlardır ve hiçbiri ne yapmışlardır? Asla bu işi kınamamışlardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya temsilcisi çok güzel konuştu. Ben dinlediğim Cezayir tabii çok iyi konuştu. Mısır, Irak, Suriye, İran, Lübnan temsilciler iyi konuştular. Bunun dışında Japonya çok fazla bir şeye değinmedi. Ama şunu da söylemek gerekiyor ki diğer devletler İsrail'in arkasında yer tuttular, saf tuttular. Yani terör eylemini desteklediler. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu nereden kaynaklandığı çok basit. Birkaç yıl sonra Doha'da gerçekleşen yani bir gün sonra Doha'da gerçekleşen cenaze törenine hiçbir Arap devleti, İslam devleti iştirak etmedi, katılmazlar. Yani bunlar bir nebze oluyor İsrail'e destek verdiler. Suudlar, Katarlılar, Bahreynliler, Ürdünlüler, Faslılar, ne bileyim hepsi İsrail devletine ya sen iyi yaptın, bizi kurtardın bu İsmail Haniye'den diye mesaj verdi. İslam devletlerinin çoğunu bu konuda cenazeye bile katılmadılar. Nadir İslam ülkesinden cenazeye katıldı. Bu da İsrail devletine doğrudan doğruya destektir. Doğrudan doğruya. Niye yapmıyorsun? İşte onu öldürüyorsun, bunu katlediyorsun. Herkesi öldür, kurtar. Zira direniş cephesinden bu sözlerden İsrail devletinin tedirgin olduğu kadar Arap devletler bilhassa Körfez ülkelerinde için mülteci devletler daha fazla rahatsızdırlar. Bu da İsrail devletini daha da küstah ve daha da saldırganlaştırıyor.
Doğru. Hocam şimdi gündemde sizin de bildiğiniz gibi yani dünya kamuoyu İran'ın İsrail'e vereceği tepkisini bekliyor. Şimdi bu tepki yani geçen operasyonlarında da olduğu gibi İsrail rejimini tedirgin ediyor ama bu seferki sizce İran'ın vereceği bu misilleme nasıl olmalı veya hangi özellikleri taşıması gerekiyor? Yani Haniye'nin Tahran'da suikasta kurban gitmesini de dikkate alırsak bu misillemenin nasıl bir askeri açıdan özelliği olması lazım sizce?
O tabii askeri uzmanların işidir. O İran'ın istihbarat, güvenlik, devrim muhafızları, ordusunun yapacağı bir kararla ne olacağını gerçekleştireceklerdir. Yalnız şu büyük bunu söylemek gerekiyor ki bu sefer büyük bir beklenti oluşmuştur. Ve bu beklentiyi mutlaka İran yerine getirmelidir. Hem bölgedeki hakları açısından hem İran'ın vekil savaşçıları dediğimiz veya işte direniş cephesinin örgütlerini memnun edecek bir karşılık olmalı ve bu sefer kesinlikle geçen dönem bundan önceki Şam'daki konsolosluk saldırısına karşılık İran direnişi veya krizi yükseltmeme için özden bilgi vermiştir. Mutlaka bu sefer böyle olmayacaktı. Ve dilerim herkesin yüreklerine su serpecek iyi bir ders verecektir siyonistlerime.
Peki, son soru olarak şimdi son haberlerde de sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. İsmail Haniye'nin yerine Yahya el-Senvar atandı. Şimdi Hamas hayata devam ediyor. Yani bu haberlerden anlaşıldığı gibi artık bir liderinin suikasta gitmesinin ardından başkası seçiliyor ve bu da şimdi acaba bundan sonraki performans İsrail rejime karşı değişecek mi? Veya daha bir strateji değişikliği içinde mi bir türlü operasyonlarda bulunacaklar? Bu da aslında bir soru işareti. Bu Yahya Senvar ile ilgili herhangi bir fikriniz varsa başkanlığı ile ilgili o da alalım sizden.
Yok, mutlaka eğer oradaki yöneticiler Hamas'ın bunu seçmişlerdi Yahya Senvar'ı, bunu bildikler vardır. Eminimdir o da aynı eskiden olduğu gibi İsmail Haniye'nin doğum devam edecektir ve Hamas'ta Hizbullah gibi veya diğer direniş sepesinin unsurları gibi bundan sonra da Siyonist rejimine karşı mücadelesini kesin ve kararlı bir şekilde sürdürecektir.
Doğru. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Abbas Hocam.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Siz de. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Röportajımızda Hamas hareketinin siyasi büro başkanının şehit edilmesi olayından sonraki yaşanan gelişmeler etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet İslami Gazetesi, Guardian Gazetesi'nin Siyonist rejim hapishanelerinde Filistinli esirlere yapılan ölümcül işkencelerle ilgili raporuna yer verirken, Amerika'nın son 3 yılda Afganistan'da Taliban hükümetine 21 milyar dolar yardımda bulunduğunu, hükümetin İslam İnkılabı lideri ve halkın el birliği ile başarılı olacağını belirtiyor. Camicem gazetesi Siyonist medyaya dayanarak İran saldırı beklentisinin Siyonist rejimi adeta felç ettiğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İsrail rejimi medyası İran'ın misilleme saldırısı beklentisinin işgalatındaki topraklarda yaşayanlar ve Siyonist yetkililerin hayatını alt üst ettiğini bildirdi. İsrail rejimi radyosu İsmail Haniye'ne düzenlenen suikastın ardından Siyonistlerin korku ve endişe içinde her an bu suikasta karşılık verilecek bir saldırıyı beklediklerini kabul etti. İsrail'in istihbarat servisleri de müttefiklerinin yardımıyla saldırının türünü, hedefini ve zamanını belirlemeye çalışıyor. İbranice yayın yapan bu medya, sokakların boşalması ve Siyonistlerin yüzlerindeki endişeyi korona dönemiyle karşılaştırarak tanımladı. İbranice yayın yapan medya organları ayrıca geçitlerin ve havaalanlarının hareketlerinin kesintiye uğradığını, birçok uçuşun iptal edildiğini ve yolcuların belirsizlik içinde olduğunu belirtti.
Hulk gazetesi Cumhurbaşkanı'nın kabine kurulmasında stratejik konseyin toplu görüşüne uyacağını söylediğini, Cumhurbaşkanı'nın meclis işlerinden sorumlu yardımcısının hükümet ve meclis ilişki düzeyini yükseltmekte kararlı olduklarını, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kenani'nin Batı'nın Gazze Savaşı'nda kendi haysiyet ve şerefini kaybettiğini söylediğini açıklıyor. Keyhan gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı şikayetine katılacaklarını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı davaya katılacağını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Erdoğan, Türkiye Parlamentosu'nun hukuk ekibinin Filistin halkına karşı soykırımı sona erdirmek amacıyla Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya katılmak için çalıştığını ve Türkiye'nin bu davayı 7 Ağustos'ta mahkemeye sunacağını belirtti. Erdoğan, Batılı aktörlerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ve birkaç fanatik Siyonistin esir olduğunu ifade ederken, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki barbarlığını durdurmak için elinden geleni yapacağını vurguladı. Ayrıca İsrail'in soykırım ağına susamış olduğunu ve işlediği hiçbir suçun Türkiye ve Türk halkının Filistinlilerle dayanışmasını engelleyemeyeceğini sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
Ticaret gazetesi İran ve Rusya işbirliği düzeyinin artmakta olduğunu, özel bankaların durumunun ele alınması gerektiğini, Washington'un İran'ın intikamı konusunda şaşkınlıkta olduğunu ve Zelenski'nin barışa yeşil ışık yaktığını belirtiyor. Horasan gazetesi ise bir güvenlik uzmanının demir kubbenin Hizbullah füzeleri karşısında yok olacağını belirttiği haberinde şunlara değiniyor.
Üst düzey eski İngiliz güvenlik uzmanı İsrail'in Lübnan karşısındaki yenilgi dolu savaş geçmişine değinerek bu kez İsrail demir kubbesi Hizbullah'ın füzeleri karşısında çökecek dedi. Birçok Siyonist, Batılı ve Amerikan uzmanı İsrail'in Lübnan-Hizbullah hareketiyle savaşın boyutları hususunda uyarılarının geldiği bir sırada eski İngiltere İstihbarat ve Güvenlik üst düzey yetkilisi John Sowers, demir kubbenin zafiyetini gözler önüne serdi. İngiltere basınına konuşan Sowers, İsrail'in Lübnan karşısındaki yenilgi dolu savaş geçmişine değinerek bu kez İsrail demir kubbesi Hizbullah'ın füzeleri karşısında çökecek vurgusunda bulundu. Sowers, demir kubbe, Hizbullah'ın kocaman düzeyde fırlatılacak füzeleri karşısında yok olma tehlikesine maruz kalacak, bu da İsrail'i zararlı çıkaracak dedi. Bu eski İngiliz yetkili İsmail Haniye suikastına Netanyahu'nun ateşkesi ve esir takasına yanaşmak istemediğini, esirlerin onun stratejisinde hiçbir yere sahip olmadığını gösterdiğini de belirtti. Sowers, bölgede çatışmaların tırmanması halinde İsrail'in Amerika'yı da savaşa sürükleyeceğini, bunun da Amerika içinde de ihtilaflara yol açacağını vurguladı. Bu röportajında İsrail'in direnişin tepkisini beklediğini belirten İngiliz uzman, Hayfa'daki hayati merkezlerin sabırsızlıkla Hizbullah'ın da saldırılarını beklediğini, geniş çaplı bir füzeli saldırı için hazırlıkların yapıldığını sözlerine ekledi. Siyonist rejimin Times gazetesine göre, İsrail ordusu tarafından kuzey bölgelerindeki yerel yetkililere dağıtılan bir belgede Hizbullah ile geniş çaplı bir savaş için senaryolar sunulmaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris'te yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın. İran Radyo Podcast. Bu bölümde Haçlı Seferli'nin 4. aşamasının sonuçları ve Haçlı Seferli'nin 5. aşamasının oluşumuna yönelik hazırlıkları masaya yatıracağız. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Müslümanlara karşı savaşmak için gelen Haçlıların artık Hristiyan şehirlerini yağmalama hırslarının kalmadığından bahsetmiştik. Bu nedenle birçoğu kendilerine arsa ve ev işgal ederek Konstantinopolis'e yerleşti. Bu olay ve Haçlıların birçok başarısızlığı, savaşçıların başarısızlığının kendilerinin suçluluğundan kaynaklandığı fikrini güçlendirdi. Bu nedenle bazıları Kudüs'ü yalnızca günahtan arınmış olanların kurtarabileceğini söylediler. O zaman çocuklardan daha masum bu iş için seçilemezdi. Bu fikrin Avrupa'da yayılmasıyla birlikte Avrupalı çocukların Kudüs'ü kurtarmak için seferber olmasını isteyenler ortaya çıktı. Nikola adında bir gencin önderliğindeki çocuklar İtalya'ya doğru yola çıkar. Nikola, Kudüs'ü kurtarmak için çocukları seferber etmesi talimatını veren İsa'yı bir rüyada gördüğünü iddia ediyordu. Bu haberin yayılması üzerine çocuklar evden kaçarak Nikola'nın yanında yer aldılar. Papa'nın tavsiyesi bile etkili olmadı ve çocuk ordusu Alpleri geçti. Açlık, hastalık ve hayvan saldırıları nedeniyle çok sayıda çocuk yolda hayatını kaybetti. Bazıları memleketlerine döndü, bazıları ise İtalyan şehirlerinde kaldı. Askeri saldırının bir başka aşamasında çocuklar Asya'ya gitmek üzere 7 gemiye bindiler. Bunlardan 2 gemi battı. Diğer 5 gemi ise Mısır ve Kuzey Afrika'ya gitti. Orada gemi sahipleri fakir çocukları köle tüccarlarına sattılar. Böylece Haçlı Seferli'nin 4. aşamasının davası da kapanmış ve Haçlı'nın Hilal'e karşı savaşı Haçlı'nın Haçlı'ya karşı savaşına yol açmıştır. Aslında Haç, İsa, din, Kudüs ve benzeri gibi kutsal kavramlar defalarca söylendiği gibi Haçlıların maddi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir bahaneden başka bir şey değildi. Bu bahaneyle doğadaki refah ve zenginliğe ulaşmak, kendi yoksulluk ve boşluklarını telafi etmek istiyorlardı. Haçlı seferleri feodal beylerin, kralların ve Hristiyan din adamlarının İslami doğunun zenginlik kaynaklarını kontrol etme fırsatçılığından başka bir şey değildi. Haçlı seferlerine katılanların amacının yalnızca başkalarının servetini yağmalamak ve yayılmacılık duygusuna, nefsi ve şehvani arzulara cevap vermek olduğu çok açıktır. Çünkü Konstantinopolis'te
Bu ihtiyaçlar karşılandığında artık doğuya uzun vadeli bir sefer yapılmadı. Konstantinopolis'te elde ettikleri zenginlik Asya şehirlerinde yoktu. Ayrıca Balkanlarda elde ettikleri yeşil ve meskun topraklar da Müslüman topraklarında bulunmuyordu. Bu nedenle artık Müslüman topluluklarına yürüme ihtiyacı hissetmediler. Haçlı seferlerinin dördüncü aşamasının sonucunun Papa ve Avrupalı Hristiyanlar arasında yeni bir savaş çıkmasını önleyeceği öngörülüyordu. Ancak gerçekleşmedi. Çünkü dördüncü savaşın sonucu hem Papa hem de savaşa katılan Haçlılar arasında hayırlı oldu. Haçlılar başkalarının zenginliklerini yağmalamak şekli kilisesinin bağımsızlığını yok etmeyi başarmıştı. Dolayısıyla doğudaki İslam topraklarına tecavüz etmek için iyi bir fırsat oluşmuştu. Güce aç bir insan olan Papa 3. İnosan, kendi yönetimi altındaki Birleşik Hristiyan Dünyası'nı, İslam doğusunu fethetmek için Suriye ve Mısır'a göndermeye çalıştı. Öte yandan savaşın 4. aşamasında pek çok ganimet elde eden Haçlıların açgözlülüğü azalmamış ancak yağma hevesleri artmıştı. 4. aşamaya herhangi bir nedenle katılmayanlar para kazanmak için yeni bir savaşın gelmesini bekliyorlardı. Haçlı seferlerinin 5. aşaması Moğolların İslam topraklarına saldırısına denk gelir. Moğol Cengiz İran'ın doğu sınırlarına yürüdü. Moğolların bu büyük saldırısı Haçlılara kısa sürede fayda sağlayamasa da Müslümanların tehlikeyi fark etmesini sağlayabilir ve uzun vadede Moğollar İslam topraklarının batı sınırlarına ulaştığında Haçlıların lehine sonuçlanabilirdi. Öte yandan Moğollar ve özellikle İlhanlılar Hristiyanlara karşı oldukça iyimser ve iyi davrandılar. Elbette Haçlıların Moğolları İslam topraklarına saldırmaya kışkırtma işine karışıp karışmadıkları belli değil. Ancak daha sonra Hristiyan ülkelerle Moğollar arasındaki olumlu ilişkiler nedeniyle bu ihtimalin varlığı zihinlerde daha da güçlendi. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra topraklarının oğulları ve kardeşi arasında paylaştırıldığını daha önce söylemiştik. Selahaddin'in kardeşi El-Adil topraklarını Suriye'den Mısır'a kadar genişletmeyi başardı ve Selahaddin'in topraklarının büyük bir bölümünü miras aldı. Kendisi 20 yıl hüküm sürdü ve bu süre zarfında Selçuklular ve Haçlılarla hesaplı ilişkiler kurmayı başardı. Ancak ölümünden sonra Eyyubi İmparatorluğu oğulları arasında paylaştırıldı. Bundan sonra Asya ve Avrupa'daki Haçlıların Kudüs'ü ve diğer İslam topraklarını ele geçirme hırsları alevlendi. Öte yandan Keykavus Selçuklu da bu fırsatı değerlendirerek Anadolu'daki topraklarını Halep ve Mezopotamya'ya kadar genişletmeye karar verdi. Bu nedenle Haçlılarla birleşmek için Eyyubilere iki taraftan saldırmaya ilgi gösterdi. Ayrıca geçmişte olduğu gibi Haçlı Seferli'nin bu aşamasını başlatan bir diğer faktör de Papa'nın ve Hristiyan kralların Haçlı Seferleri başlatma bahanesiyle halka ağır vergiler yükleme konusundaki açgözlülükleriydi. Bu bağlamda krallar daha fazla vergi toplamak için bahane yaratmak amacıyla Haçlı Seferli'nin bu aşamasında işbirliği yapma sözü de verdiler. Daha önce de söylediğimiz gibi Papa, Ortodoks Kilisesi üzerindeki otoritesini kanıtlamak amacıyla Haçlı Seferliğini ilan etmiş ve amacına ulaşmıştı. Bu dönemde Asya'nın Haçlı şehirlerinde dönüşümler yaşandı. Kudüs'te kral, kraliçenin ölümünden sonra Ermenistan kralı Leo'nun kızıyla evlendi. Leo kısa süre sonra Antakya'yı kendi topraklarına ekledi. Böylece geleceklerine dair hayaller kuran bu baba ve damat Avrupa'daki farangileri Müslümanlara karşı sefer yapmaya teşvik etmeye çalıştı. Son olarak Haçlı Seferli'nin bir aşamasında Hristiyan çocukların başına gelen trajedi, halkın yeni bir Haçlı Seferi için harekete geçmesinde etkili oldu. Binlerce Hristiyan çocuğun hareketi, Papa'yı dini fanatizmin halk arasında ciddi biçimde popüler olduğuna ve bu rezervi başka bir savaş başlatmak için kullanabileceğini ikna etti. Milattan sonra 1215'te Papa Roma şehrinde bir konsey kurdu. Bu konseye tüm üst düzey Katolik ve Ortodoks din adamları Papa'ya itaate katıldılar. Bu arada Alman İmparatoru, Fransa Kralı, İngiltere Kralı ve Macaristan Kralı da burada hazır bulundu. Papa aşırı ve kışkırtıcı konuşmasında katılımcılardan Haçlı Devleti'nin kurtuluşu ve Kudüs'ün kurtuluşu için bir Haçlı Seferi daha düzenlemelerini istedi. Konsey, Haçlı kuvvetlerinin avantajlarını ve hareket özgürlüğünü ve aynı zamanda ordunun masraflarının nasıl karşılanacağını aceleyle onayladı. Bu konsey öncesinde Papa, Hristiyan kitleleri yeni Haçlı Seferine katılmaya teşvik etmek ve sefere zemin hazırlamak amacıyla Asya'nın Haçlı şehirlerine elçi göndermişti. Belki de Papa'nın bu siyasi davranışının nedeni Asya'daki Haçlı şehirlerinin sakinlerinin birçok maddi nimete sahip olmaları nedeniyle daha fazla güvenlik ve huzur istemeleriydi. Bu nedenle savaşa teşvik edilmelidirler. Zaten konseyin kurulmasından sonra kilisenin hatipleri ve misyonerleri tüm Avrupa'yı dolaşarak insanları savaşa katılmaya çağırdılar. Paris din adamları haç alıp sonra ahdi bozan kimsenin büyük günah işlemiş olduğu yönünde fetva vermişlerdi. Bu davranışlarla Avrupalı krallardan fakir insanlara kadar herkes başka bir savaşa katılmaya hazırlandı. Savaş başlamadan önce Papa Innocent öldü ve yerine Papa Honorius geçti. Yeni Papa, önceki Papa'nın programlarını heyecanla takip etti. Akka Kralı Jine, mücahitlerin yakında geleceğini bildirdi. Honorius, Avrupa krallarına yazdı ve onlardan bazıları olumlu yanıt verdi. Runciman, Macaristan kralı hakkında şunları yazıyor. O da Papa'nın mektubuna yanıt verme konusunda heyecan gösterdi. Ancak amacı cihat değildi. Eşi, Konstantinopolis'in Latin imparatorunun çocuğu olmayan yeğeniydi ve Macaristan kralı onun mirasına bağlıydı. Böylece Haçlılar Müslümanlara karşı 5. savaşı başlatmış ve liderlerin iktidar hırsının ateşinden binlerce insanın canını yakmıştır. Değerli dinleyiciler, bu bölümde Haçlı Seferlerin 5. aşamasına Hristiyanların hazırlıklarından bahsettik ve dedik ki Haç, İsa, Din, Kudüs ve benzeri kavramların Haçlıların maddi ve dünyevi ihtiyaçlarını karşılama bahanesinden başka bir şey değildi. Onlar bu bahaneyle doğudaki refah ve zenginliğe ulaşmak istiyorlardı ve bu yolla Müslümanlara karşı sayısız Haçlı seferi düzenleyerek liderlerin iktidar hırsının ateşinde binlerce insanı kurban ettiler. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/trweb sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, İlahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan Ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere Paris İklim Anlaşması küresel ısınma ile ilgili uluslararası bir anlaşma olarak su sorununun iklim değişikliğinin bir diğer sonucu olduğu hakkında uyarıda bulunuyor. Geçen programlarda su sorunu ile ilgili olarak dünyadaki endişeler hakkında bazı konulara değindik. Fakat gelecek birkaç bölümde insanın bu sorunun üstesinden gelmesi için hala bazı umutların olduğuna değineceğiz. Zira su sorunu ile mücadele ve yeni su kaynaklarına ulaşma konusunda hala bazı çözüm yolları vardır. Büyük ölçekte deniz suyunu tuzdan arındırmak veya tatlı su üretmek, okyanus sularını özel arıtma tesislerine taşıyarak kullanıma hazırlayan metottur.
Amerika Jeoloji Kurumu'nun raporuna göre 2002-2015 yılları arasında dünyanın 120 ülkesinde yaklaşık 12.500 tuzdan arındırma tesisi günlük 14 milyon metreküp tatlı su üretmiştir. Bu miktar aslında dünyada kullanılan tatlı suyun %1'inden daha azdır. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Libya ve Cezayir tuzdan arındırma tesislerine en çok ihtiyaç duyan ülkelerdir. Buna karşı gelişmiş ülkeler arasında Amerika en fazla tuzdan arındırma tesisleri kullanan ülkedir ve en çok arıtma tesisi de Kaliforniya ve Florida'nın bir bölümünde kullanılıyor. Peki Araştırma Merkezi tarafından yapılan pazarlama incelemelerine göre 2010 yılında tuzdan arındırma sektörüne yapılan yatırım 8 milyar dolar iken 2016 yılında 6,16 milyar dolara yükselmiştir. Bu bağlamda yapılan güçlü tahminler ise Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın yakın bir gelecekte deniz suyunu tuzdan arındırma tesislerinin en büyük kullanıcı ülkeler ve hatta kutbuna dönüşeceğini gösteriyor.
Fakat tuzdan arındırma tesislerinin en büyük ve en önemli sorunlarından biri fazla enerji tüketmesidir. Bu yüzden masrafları da fazladır ve dolayısıyla kesin olan büyük miktarda sera gazları salınarak iklim değişikliğindeki mevcut sürece hız kazandıracaktır. Bu yüzden birçok uzman ve çevre aktivistleri bu gibi muazzam tesislere ve fabrikalara tepki gösteriyorlar. Fakat bu arada Birleşik Arap Emirlikleri 2011 yılında güneş sistemiyle çalışan yeni bir tuzdan arındırma tesisini kullanmaya başladı. Bu sistem daha ucuz olmanın yanı sıra çevreye daha az zarar veriyor. Başka bir ifadeyle daha yeşildir. Halihazırda Kaliforniya'da Water FX startup'ı da güneş enerjisiyle çalışan bir başka tuzdan arındırma sistemi yapmıştır ve bu yöntemde ileriye doğru bir adım sayılıyor. Tuzdan arındırma metodları arasında iyon değişimi, elektrodiyaliz, buhar kompresyonlu damıtma, güneş buharlaştırması, çok etkili damıtma, buhar sıkıştırma prosesi, ters osmoz, çok kademeli ani damıtma yöntemlerine değinebiliriz. Fakat bu arada ters osmoz yöntemi daha çok evler ve iş yerleri için kullanılıyor. Ters osmoz yönteminde elektrik enerjisi ve damıtma sistemlerinde de ısı enerjisi kullanılıyor. Bu arada bazı hibrit enerji santralleri ise her iki yöntemi kullanıyor.
Tahran Radyosu.
Dünyada tuzdan arındırma tesislerinin birçoğu enerji temini yönünde fosil yakıtlar kullanıyor. Fakat fosil enerjisi yerine nükleer enerjinin kullanımı daha iyi olur. Küçük modüler reaktörler bunun için çok idealdir. Zira hiç sera gazı üretmeden hem elektrik ve hem ısı enerjisi üretiyor. Halihazırda dünya çapında çalışmakta olan binlerce tuzdan arındırma tesislerinden sadece 15'i nükleer enerji kullanıyor. Nükleer enerjiyle çalışan deniz kuvvetleri gemileri de deniz suyundan tuzun arındırılması için aynı enerjiyi kullanıyor. Küçük modüler reaktörlerden NuScale, daha küçük elektrik şebekesine ve daha kısıtlı altyapılara sahip mekanlara yeni su ve elektrik kapasiteleri daha küçük ölçeklerde sahip olma imkanı veriyor. Ayrıca ülkeleri de ihtiyaç duyulan çeşitli bölgelerde bu sistemi kurma olanağı veriyor.
Su sorununun giderilmesindeki bir diğer yöntem ise hava nemi ile su üretimidir. Hava nemi ile su üretimi, havada bulunan nemin soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı haline dönüşülmesiyle elde edilen suyun toplanmasıdır. Genel olarak buzdolapları ile aynı mantıkta çalışan makineler tarafından yapılır. Bir gazın basınç altında ısınması ve daha sonra hacmi genişletilerek soğutulması prensibine dayanır. Soğuyan bir yüzey termodinamik yasaları gereği ısı alır. Eğer bu yüzeyi nem ile karşılaştırırsanız bu durumda havanın neminin ısısını alacaktır. Böylece nem soğuyacak ve sıvılaşacaktır. Bu aşamadan sonra sıvılaşmış suyu bir kapta biriktirdiğinizde havanın nemiyle su üretmiş olursunuz. Bu işlemi günlük yaşantımızda da görebileceğimiz en basit aletler klimalardır. Klimalar çalışmaları sırasında oluşturdukları suyu bu şekilde üretirler. Bu yöntemde kullanılan her panel günde 150 ila 750 litre tatlı su üretebilir. Böylece kurulan muazzam paneller veya kafesler tıpkı Namibya'da bulunan karanlık böceği gibi davranır, havadaki rutubet ve nemi yakalıyor. Bu yöntem son 10 yıllarda Latin Amerika'da da And dağlarında kullanıldı ve yağış oranı az olan kentlere su temin etti. Bu yöntem hatta daha kuru bölgelerde, örneğin Şili'de, Atacama çölünde de denendi.
Söz konusu teknoloji son yıllarda daha da gelişti ve Kanadalı bir firma ise söz konusu panelleri dünyanın bazı kuru ve rutubetli bölgelerinde kurmaya çalışıyor. Columbia Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarına göre havadaki rutubetten su toplamak için 2 ila 100 panel kullanılıyor. Fakat bölgenin bulunduğu şartlara göre her panel günlük 150 ila 750 litre tatlı suyu nemli ve sisli dönemlerde depolayarak istihraç edebiliyor. Bu yöntemle toplanan ve elde edilen su ise sağlıklı su ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü WHO standartlarına uygundur. Bu arada yapılan araştırmalar sonucu aynı işlemin güneş enerjisi panelleri tarafından da yapılması sağlandı. Böylece herhangi bir binanın üzerinde kurulabilen standart panelleriyle güneş enerjisi toplamak yerine güneş ışınlarını kullanarak suyu havadan çekebiliyor. Her güneş paneli günde 10 litreye kadar su çekme potansiyeline sahip. Diğer yandan söz konusu sistemlere ilaveten havadan su üretebilen makineler de yapılmıştır. Bu sistemler rutubet ve sis bakımından daha elverişsiz olan bölgelerde kullanılıyor. Bu bağlamda çalışan en büyük firmalardan biri her türlü iklimde çalışabileceğini ispatlamasına rağmen fakat teknolojisini açıklamada çok kapalı çalışıyor ve sistemini kamuoyuna açıklamıyor. Fabrika sorumluları sadece bu yöntemle günlük binlerce galon su üretebildiklerini açıklamakla yetiniyorlar. Onlar büyük makinelerini Haiti ve Suudi Arabistan'da kurmuşlardır. Firmanın temsilcisinin belirttiğine göre bu bölgelerde günlük 600 galon içme suyu üretiliyor.
Bu arada bazı firmalar da tasarlanmış yağmur metodu ile kuraklıkla mücadele edebileceğini savunuyorlar. Söz konusu firmalar iyonlaşma metodu ile 24 kilometre çapında ve doğal yöntemlerle yağış oranını %50 ile %400 arasında artırabileceklerini savunuyorlar. Bu yöntemle kimyasal maddeler veya mevcut bulutlar kullanılmadan üretilen su, tarlaların sulaması veya içme suyu olarak kullanılabilir. Halk arasında suni yağmur olarak bilinen bulut tohumlama metodu ise birçok ülke ve defalarca kullanılan bir yöntemdir. Bulut tohumlama, bulutlardan düşen yağış miktarı veya türünü değiştirmek için havaya çeşitli maddeler yayarak bulut içindeki mikrofiziksel süreçleri değiştirme ve kasıtlı bir hava durumu değiştirme girişimidir. Buradaki asıl amaç yağış miktarını artırmaktır ama bazen havaalanlarında sisi dağıtmak için de kullanılır.
Yöntemde bulut, rutubet, ısı ve diğer meteoroloji ve atmosfer şartları sağlanmış olmalıdır. Fakat düzenli olarak bulut tohumlama metodunun kullanılması yağış oranını %5 ile %25 arasında artırabilir. Tabii ki bulutları tohumlama yönteminde tohumlama faktörleri bulutun ısısına göre değişir. Bu süreçte en önemli madde ise gümüş iyotlarıdır. Gümüş iyotlarının bulutların kalbine serpilmesiyle bulut sıcaklığı -4 derece santigrada kadar düşürülüyor. Serpilme işlemi ise duman jeneratörleri veya uçaklarla gerçekleşiyor. Tüm bu operasyonlar ve çalışmalar büyük ölçeklerde ve birçok bölgede şimdiye kadar gerçekleşmiştir.
Fakat bu yöntemin de bazı sakıncaları bulunuyor. Örneğin birçok uzman söz konusu yöntemin iklim değişikliklerine sebep olabileceği kanaatindedir. Ayrıca bulutları tohumlama yöntemi yoğun kuraklık dönemlerinde işe yaramıyor. Nevada'da Desert Research Institute'de atmosferik bilim adamı Arlian Hoggins bu bağlamda şöyle diyor. Bulutların az olması nedeniyle bu yöntemle kuru bölgeler için yeteri kadar su üretilemez. Ayrıca bulutların tohumlanması için en yoğun zaman ise yağışlara daha fazla düzeyde ihtiyaç duyulduğu dönemdir. Böylece fazla su kuraklık dönemi için depolanabilir.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsle.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Sa-sa-da-o-o-me-re-o-a-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد